Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'dan Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamız var. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, hayırlı akşamlar.
Evet hocam, yine gündemin bir hayli kabarık olduğu bir hafta geride kaldı. Ve bu haftanın en çok konuşulan ve en çok konuşulmaya devam edecek konularından biri de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da olağanüstü toplanması ve yine bir o kadar da önemli kararlar almasıydı. Ne karar aldı peki İslam İşbirliği Teşkilatı? Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan etti ve diğer ülkelerden de bu kararı tanımalarını ve orada da Doğu Kudüs'te büyükelçilik, temsilcilik açmalarını tavsiye etti. Bu kararları konuşacağız ama öncesinde İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan biraz bahsetmenizi isteyeceğim ben. Bu teşkilat ne zaman, niçin kurulmuştu ve İstanbul'daki bu toplantının önemi nedir? Bunları önce sizden dinlemek isteriz. Buyurun.
Evet, İslam İşbirliği Teşkilatı 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda bütün Arap ülkelerinin toplanıp İsrail'in varlığına son verme amaçlı bir savaştı bu. Mısır, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve birçok Arap ülkesi bu savaşın içerisindeydi. Ancak o Cemal Abdülnasır'ın kendine çok güvendiği o dönemde Amerika'nın ve Batılı devletlerin ve Dünya Yahudi Lobisi'nin desteğiyle daha Mısır'ın uçaklara havalanmadan imha edildi. Ve İsrail bu savaşta büyük kazanç elde etti ve bugünkü Filistin topraklarının tamamını işgal etti. Gazze Şeridi ve Batı Şeria dahil olmak üzere. İşte bunun üzerine bütün İslam coğrafyasında büyük bir infial meydana geldi. Ve 1969'da Rabat'ta, Fas'ın başkentinde bütün İslam ülkeleri bir araya gelerek Kudüs'ten Yahudileri çıkarma ve evet, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı koruma amaçlı bir Kral Faysal'ın, o günkü Suudi Arabistan Kral Faysal'ın önderliğinde bu teşkilat kuruldu ve bugün Birleşmiş Milletler'den sonra 57 üyesiyle dünyada en geniş üyesi olan bir topluluk. Ve şu andaki genel merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, öncüsü Suudi Arabistan o günkü kralı Faysal'dır. Yani bazıları bu Arap Birliği ile bunu karıştırıyor. Arap Birliği ise Mısır'ın liderliğinde, önderliğinde merkezi Kahire'dir ve 22 Arap ülkesini kapsar. Halbuki İslam İşbirliği Teşkilatı Fas'tan Endonezya'ya kadar bütün İslam coğrafyasını içerisine alıyor ve kuruluş felsefesinin temelinde Kudüs, Mescid-i Aksa, İsrail işgalinden Filistin topraklarını kurtarmak yatıyor. Şimdi böyle bir amaçla kurulan ve ev sahipliğini Suudi Arabistan'ın ve öncülüğünü rahmetli Kral Faysal'ın yapmış olduğu böyle bir oluşuma bugün Suudi Arabistan'ın çok düşük profille katılım göstermesi gerçekten düşünülmesi gereken, dikkate alınması gereken ve tarihe çok kara bir leke olarak not edilmesi gereken bir konudur. Bir de belki de bu teşkilat 1969'daki kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 48 yıllık tarihinde belki de en önemli kararı bu hafta içerisinde aldı. Yani geçmiş şöyle bir tarandığında, belki bizden sonraki nesiller bunu tarih olarak okutulduğunda, bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın en önemli kararının Doğu Kudüs'ü gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin başkenti ilan etmesi olarak değerlendirebiliriz.
Şimdi alınan kararlara biraz daha ayrıntılı değinelim hocam. Kudüs'ün işgal edilmiş bir başkent olduğu kararı çıktı Filistin'e ait. Bu karar neden önemli? Yani şöyle diyenler de var, zaten böyleydi. Yani bir de Doğu Kudüs, Batı Kudüs ayrımına dikkat çekenler, bunu kabul etmeyenler var. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nda alınan kararlar aslında yeni değil diye eleştiri getirenler de var. Bu alınan kararları bir kez daha bir irdeleyelim. Yeni olan ne var ve bu karar neden önemli Doğu Kudüs'ün Filistin'in işgal edilmiş başkenti olma kararı ve dünyaya da böyle bir çağrı yapılması neden önemli? Nasıl karşılık bulur?
Şimdi öncelikle Kudüs'ün statüsünü bilmemiz gerekiyor. Evet. Kudüs malumunuz üç semavi din tarafından da kutsal kabul edilen, işte Yahudilerin Süleyman Mabedi'nin olduğu yer olarak işte bugünkü Mescid-i Aksa'yı işaret etmeleri, Hristiyanların en kutsal mabedi Kıyamet Kilisesi hemen Mescid-i Aksa'nın yanı başındadır. Ki Haçlı seferleri niye yapıldı bir düşünecek olursak, işte Kudüs'ü kurtarmak ve hacı olma. Mesela bu bugünkü Roma'daki Katolik Kilisesi'nin, Vatikan'ın yahut da diğer yerlerdeki Ortodoks, Anglikan, Protestan veyahut da Katolik kiliselerin hiçbiri Kudüs'teki Hristiyanlar için kutsal sayılan Kıyamet Kilisesi kadar önemli değildir. Evet. O halde Kudüs çok dinli, çok kültürlü, tarih boyunca da adaletle hükmedildiğinde bu farklılıkların bir arada mezzedildiği bir yerdir ki bunu Osmanlı 400 sene çok büyük bir başarıyla ve adalet içerisinde yapmış. Fakat Kudüs'teki bu aymazlık İsrail'in 1967 savaşından sonra Doğu Kudüs'ü de işgal etmesiyle birlikte Kudüs'ün tamamında hak iddia etmesi, oradaki Hristiyan ve bakın Hristiyanlar da dahil olmak üzere. Evet. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa'yı araması, Putin'i araması. Çünkü Papa ile Putin'i şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Şu anda dünyadaki Hristiyanların şöyle bir sayısına baktığımızda dünya Hristiyanlarının toplam nüfusun %31'ini oluşturuyor ve en büyük grubu da Katolikler oluşturuyor. Katoliklerin ruhani lideri Papa'dır Vatikan'da. Evet. Ortodoks dünyasının da bugün liderliğini ki Ortodoks Hristiyanların en büyük kısmını bugün Rusya'da temsil ediyor. Ve Putin de Ortodoks dünyasını temsil eden bir figür olarak düşündüğümüzde en az Müslümanlar kadar Hristiyanların da buna karşı çıkması gerekiyor. Çünkü Yahudiler kendilerinin dışında yani şu anda Müslümanlara gücü yettiği için yani biraz amiyane tabir olacak ama ben bunu şuna benzetiyorum. Hani bir gelin düşünün, onlarca yıl kaynanasından eziyet görmüştür. Ona karşı kin ve bir takım kötü duygular besliyor. İleriki yaşlarında kendi geline de aynı uygulamaları yapmaya benziyor. Şimdi bu Yahudiler tarihte kovulmuşlar, sürülmüşler, aşağılanmışlar vesaire ama bunu yapanların hepsi Hristiyanlar, Batı toplumları. Evet. Müslümanlar ancak onlara kucak açmışlar. Filistin toprağı onlara hiçbir şey yapmamış ama bütün hala işte biz İkinci Dünya Savaşı'nda toplama kamplarına getirildik, şöyle yaptık, böyle yapıldık gibisinden duygu sömürüsü yaparak Filistinlere akla hayale gelmedik işkenceler ve zulümler yapıyorlar. İşte bunun için de Türkiye şu üç şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Toplanan yer İstanbul. Mekan çok önemli.
Evet.
Çağrı'da bulunan bugünkü İslam dünyasının en karizmatik lideri konumdaki Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Üçüncüsü de Mekke ve Medine'den sonra İslam alemini bir araya getirebilecek, birleştirebilecek yegane konu Kudüs ve Mescid-i Aksa.
Evet.
Şimdi bu üç figürün bir araya gelmesiyle birlikte sonuçta bakın Suudi Arabistan'la İran savaşacak. Onu konuşuyorduk. İşte birbiriyle kanlı bıçaklı olan Arap ülkelerini vesaire konuşuyorduk. Ama bir anda İstanbul zirvesinde hepsinin bir araya geldiğini hani Anadolu'da bir söz vardır. Allah'tan korkmasa bile kuldan utandığından yani biraz daha kendi kamuoylarından çekindiğinden bir şekilde geldiler, bu toplantıda var oldular ve bu tür kararların altına imza attılar. Çünkü şunu ifade edelim, Türkiye'de mesela bütün partiler, bakın CHP, MHP, AK Parti kayıtsız şartsız bu kararın arkasında durduğu gibi mesela hemen muhalefette olan partiler bile Türkiye bir an evvel Doğu Kudüs'te konsolosluğumuzu açsın demeye başladı.
Evet.
Bu Trump'ın Batı Kudüs'te Amerikan Büyükelçiliğini açma teşebbüsüne karşılık. Yani Kudüs aslında biz onu kurtarma biz onu kurtarıyoruz diye söylüyoruz ama aslında Kudüs İslam dünyasının içine düşmüş olduğu işler acısı durumdan bizi kurtaran aslında bir çimento vazifesi gören bir konudur. Onun için o kutsal beldelere gönlünü kaptıran, oralar için bir adım atan insanı Allah aziz eder bu dünyada. Bu nedenle de bu zirvenin toplanmış olması, bu kararın alınmış olması, hemen arkasından Avrupa Birliği'nden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden buna destek mesajlarının gelmiş olması, Netanyahu'nun Avrupa'ya gidip Avrupa Parlamentosu'nda destek arayıp adeta gerisin geriye dönmesi
programlarını iptal
ve hiç beklemediği şekilde kapıların yüzüne kapanması, bunların hepsi aslında o kutsal beldelerin bir bereketidir diye düşünüyorum. Allah isterse açılmaz denilen kapıları açabiliyor ve bu ne anlama geliyor diye en son soracak olursak.
Burayı hem kısa bir aramız var hocam. Peki. Onu verelim, ondan sonra devam edelim. Virgül koymuş olalım. Değerli dinleyenler, çok kısa bir ara, akabinde tekrar Medeniyet Coğrafyamız programında birlikte olacağız. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt Hocam'la Kudüs konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı önemli kararları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, araya gitmeden önce bu alınan kararların önemine değiniyordunuz ki virgül koymuştuk. Devam edelim lütfen. Neden önemli bu Kudüs'ün, Doğu Kudüs'ün, Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesi kararı?
Şimdi İsrail devleti de, Filistin devleti de olmazsa olmaz gördükleri kırmızı çizgilerinden biri başkenti Kudüs olan bir devlet. Yani İsrail'in nihai hedefi Kudüs'ü başkent yapmak. Filistinliler için işte yani başkenti Kudüs olmayan bir toprak parçasında devlet kurmak istemiyorlar zaten Filistinliler. Onların da yegane hedefi bu. Bu nedenle bugüne kadar hep Filistin barış görüşmeleri adı altında yapılan ve oyalama taktiğiyle süren ve bunca sonuçsuz çabaların neticesinde bakıyorsunuz ki Gazze açık hava hapishanesine dönüştürülmüş. Batı Şeria'nın da yarıya yakını Yahudi yerleşimciler tarafından işgal edilmiş durumda. 400 bin civarında, yani orada 2,5 milyon nüfusun 400 bini Yahudi yerleşimci konumuna geçmiş durumda.
Deyim yerindeyse ortada Filistin denebilecek bir yer,
kalmadı. Açıkçası. İşte tam da bu noktada işte İslam dünyasının bu içine düşmüş olduğu dağınıklık, yani Afganistan, Somali, Irak, Suriye, Libya diye bir devlet kalmamış ortada. Siyasi olarak bölünmüş. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerde göbekten Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı hale geldiği için tam gün bugündür deyip Trump'ın da iç politikada sıkışıklığından faydalanarak böyle bir karar alındı. Fakat bazen bize şer gibi görünen olayların arkasından büyük hayırlar çıkar. Evet. Ve Türkiye bence ilk adımı atan ülke olmalıdır. Ve Doğu Kudüs'te ilk konsolosluğumuzu açmamız gerekiyor. Büyükelçiliğimizi açmamız gerekiyor. Çünkü Kudüs'teki Osmanlı vakıfları, vakıf eserleri, yani tapusu bizim üzerimizde olan onlarca, yüzlerce mekan var. Hatta burada toplantının yapıldığı gün içimi sızlatan bir hadise oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden İSAM'a doğru giderken hep arabayla geçiyorduk. O gün sabah yürüyerek geçerken ağaçlıklar ve yeşillikler içerisinde orada mezarlık var. Duvardan içeri baktığımda hep böyle haç işaretleriyle dolu. İşte Ermeni, Hristiyan mezarlığı. Aynı şey Şişli'de de söz konusu. Evet. Yani İstanbul'un göbeğinde kocaman devasa mezarlıklar var. Varlıklarını koruyorlar. İyi ki de koruyorlar. Evet. Yani şehrin içerisinde bir yeşil alan. Fakat biz Kudüs'te 400 yıl kaldık. Ondan önce de bir o kadar yine Memlükler kaldı. Evet. Bu insanların ölüleri bir yerlere gömülmedi mi? İsrail, Batı Kudüs'te şu anda bizim kadim olarak yüzyıllarca yaşadığımız Selahaddin Eyyubi'den bugüne kadar gelip geçen insanlarımızın kabirlerini de tahrip etti. Önce kamulaştırdı, sonra üzerine yeni binalar yapıldı. Gidin Batı Kudüs'te Osmanlı'ya ait, bize ait neler bırakmışlar geriye? Hepsini talan ettiler, yok ettiler. Şimdi siz diyelim ki İstanbul'daki bir gayrimüslim mezarlığının bir kısmına bir dokunmaya kalkın bakalım. Bütün dünya ayağa kalkar. Şimdi deniyor ki Türkiye'ye ne oluyor? Türkiye'de bazı aklı evveller diyor ki yani bu kadar İslam dünyasında ülke var. Yani niye biz öncülük ediyoruz? Evet. Şimdi 500 yıl öncesine gidelim. 1500'lü yıllara gidelim. Kanuni dönemine gidelim. Kudüs'ün surlarını biz inşa etmişiz. Hürrem Sultan hep böyle biz abuk subuk şeylerle filmlerle anlıyoruz. Vakfiyesi var orada. Evet. Ta uzak beldelerden Kudüs'e su getiren su kemerleri vesaire inşa etmişler. Peki 500 yıl önce bugünkü Suudi Arabistan'ın Suudi ailesi veyahut da bugünkü Suudi Arabistanlı insanlar neredeydi? Necid Çölü'nde ne yapıyorlardı? İşte yol kesiyorlardı, yağma yapıyorlardı vesaire. Bugün ne yapıyorlar? İşte parası kalınca diğer prenslerin üzerine çöktüler vesaire. Yani şimdi bu insandan siz neyi bekleyeceksiniz? Kudüs için yani bir Suudi Arabistan krallığından, Ürdün krallığından, Birleşik Arap Emirlikleri'nin nevzuhur liderlerinden mi bekleyeceğiz biz bu Kudüs acısını çekmesini? Yahut da darbeyle iş başına gelip maaşlarını bile Amerika'nın ödediği Sisi'den mi bekleyeceğiz? Yahut da diyelim ki Afrika'da 1960'tan sonra Fransa'dan bağımsızlığını kazanmış, daha hala kaynakları sömürülen o mazlum mağdur Afrikalı yeni bağımsızlığını kazanmış o fakir gariban yarı aç yarı tok yaşayan ülkelerden mi bekleyeceğiz? Evet. Burada dik duran bir Türkiye var, bir İran var, devlet geleneği olan. Malezya, Endonezya da biraz uzak olduğu için çok fazla bu havayı teneffüs edemiyorlar. Onun için elbette ki biz sesimizi çıkaracağız. Elbette ki biz önce olacağız. Çünkü Kudüs'te iddia ediyorum Yahudilerden çok daha fazla Müslümanlar sahip olmuşlar ve yönetmişler Kudüs'ü ve Müslümanlar içerisinde en uzun süreli yöneten Araplardan çok daha fazla Türklerdir.
Evet.
Yani Osmanlı ve ondan önceki Memlükler, ondan önce hepsi bizim ecdadımız Kudüs'ü bir ibadet aşkı ve şevkiyle idare etmişlerdir. Dolayısıyla Kudüs'ün her çakıl taşı ve orayı gidip görenler birazcık bu işin farkına varırlar. Bizim için ayrı ve bir mahremimizdir orası, bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Oraya uzanan her bir el bizim için mahremimize uzanmış bir eldir. Bu nedenle Türkiye bu konuda ne kadar çaba sarf etse yine de azdır diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi hocam bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu bugün. Amerika'nın Kudüs'le ilgili kararının iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimler başlatıyoruz dedi. Bu ne anlama geliyor? Nasıl bir sonuç çıkar böyle bir başvuru sonrası?
Şöyle, Birleşmiş Milletler'den siz hiçbir karar çıkaramazsınız. Çünkü beşli çete dediğimiz üye var. Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa. Şimdi bu diğer ülkeler ses çıkarmaz belki böyle bir şey ama Amerika bunu veto eder. Peki Türkiye'nin yapmaya çalıştığı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı devreye koyarak bu girişimin sebebi nedir? Genel kurula getirip dünyada diyelim ki genel kurulda 180-200 tane üye varsa Kahir ekseriyeti burada Filistinlilerin lehinde oy kullandığı zaman bir kamuoyu baskısı. Nasıl ki Arap liderler saraylarında bu coğrafyayla ilgili kararlar almaya yeltenirken, cüret ederken biraz sokağın baskısından çekinirler. Aslında şu anda bütün dünyada Amerika'ya karşı, Yahudi lobisine karşı bir kamuoyu baskısı oluşturmaya yönelik bir karardır. Ve muhtemelen Amerika veto edecek ama genel kurulda da kahir bir ekseriyetle Filistin davasının haklılığı bir kez daha teyit edilmiş olacaktır diye düşünüyorum.
Peki. Bu toplantıya, olağanüstü toplantıya, zirveye, Kudüs zirvesine katılanlar ve katılmayanlar diye şöyle bir göz atalım hocam. Az önce size bahsettiniz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşu, kurucusu, önderi Suudi Arabistan'dı. Ama bugün bu zirveye katılmadı bahsettiniz. Size bu bir kara leke olarak geçecek dediniz. Birleşik Arap Emirlikleri gene yoktu ya da çok az, düşük bir temsille yer buldu. Yine katılmayan ülkeler arasında Türkmenistan vardı. Bir de gözlemci ülke olarak Venezuela'dan Nicolas Maduro vardı efendim. Evet. Yani Müslümanlardan çok, Arap liderlerinden çok sahiplenen birisi bu davaya. Çok güzel konuşmaları da var, etkili. Yani utandıracak, evet, Müslümanların
diyenleri utandıracak. Chavez ve Maduro'yu takip etmesini sevgili dinleyiciler ve tavsiye ederim. Gerçekten o anti-emperyalizme karşı Amerika'nın o coğrafyada tıpkı bizimkine benzer, yani el koyma, hüküm sürme ve halkın elindeki kaynaklara bir şekilde kendi yandaşları tarafından yönetimi değiştirme şeylerin hepsi bizdeki gezi olaylarından bugüne kadar yaşanan hepsi Venezuela'da da ortaya konmuştur. Onlar da biliyor olayı. Hı
hı. Bunu da altını çizmiş olalım, yani Venezuela'nın bu tutumunu, tavrını. Bir de bu aynı zamanda bu yıl Filistin'in fethinin, Osmanlı tarafından fethinin 500. yıl dönümü. Aynı zamanda elimizden çıkışının da 100. yıl dönümü. Evet. Şimdi İngiltere eliyle Kudüs'ü kaybetmiştik biz. İngiltere'nin bu son dönemde Kudüs olaylarına, alınan kararlara tepkisi nedir, duruşu nedir hocam? Onu da konuşalım.
Şimdi 17 Aralık 1917, yani bugün 15 Aralık, iki gün sonra Kudüs'ün elimizden çıkışının 100. yıl olacak. Evet. Daha iki gün var Kudüs'ün bizim elimizden çıkmış olmasına, o Allen Bey'in Kudüs'e girişi ve arkasından Balfour Deklarasyonu vesaire. Şimdi İngiltere bu iş dünyanın o günkü lideriydi. Bugünkü Amerika'nın konumunda İngiltere vardı 100 yıl önce. Bu işin kuluçkaya yatmasından bugüne gelinceye kadar ana senaristi, bugüne getiricisi İngiltere'dir, hamisi.
Evet.
Düne kadar da öyleydi. Ancak son dönemlerde küresel sermaye de kendi içerisinde bir takım çıkar çatışmasına girdi. Yani Yahudi lobisinin iki büyük fraksiyonu vardır.
Evet.
Biri Rothschild ailesi, bunlar İngiltere merkezlidir. Bu Londra borsası onların elindedir. Diğeri Rockefeller'lardır. Bunlar da Amerikan kökenlidir. Bu Rockefeller'lar ve Rothschild'lar arasında da bir takım çıkar uluslararası küresel hegemonya konusunda. Bunun yansımalarına bakıyorsunuz. Son zamanlarda İngiltere ve Amerika'nın da menfaat çakışmaları. Orta Doğu'da bakıyorsunuz. Amerika artık pervasızca bazı noktaların üzerine gidiyor. Giderken de İngiliz terenin olağan yönetmiş olduğu bahçesine izinsiz dalıyor. Mesela Katar'ın üzerine çökmeye çalışması, Orta Doğu'daki birçok hassas dengeleri pervasızca çiğnemesi İngiltere'nin de Amerika'ya karşı soğuk davranmasına sebep oldu. Bu olayda da artık yavaş yavaş Türkiye'nin tavrından yana Amerika'yı karşısına alacak şekilde Theresa May'in bir takım açıklamaların olacağını ve bundan sonraki dönemde eski alışkanlık ve şablonlarımızdan kurtularak İngiltere'nin, bakın o Katar hadisesinde, bugünkü Türkiye'nin İslam İşbirliği vasıtasıyla yapmış olduğu Kudüs çıkışında Amerika'dan ayrışacağını, Avrupa Birliği'nin de aynı şekilde, papalığın da Amerikan tezlerinden daha çok İslam İşbirliği ve Türkiye'nin tezine daha yakın bir tavır sergileyeceğini ben düşünüyorum ve umuyorum ve bekliyorum.
Hı hı. Son olarak iki soruyla birlikte bu bölümü noktalayalım hocam. Bir, Suudi Arabistan tamam çok düşük temsille bulundu ama bir taraftan da akşam saatlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın açıklaması yapıldıktan sonra böyle apar topar Suud Kralı bir açıklama yaptı. Bunu nasıl yorumlarsınız? Bir de İsrail'in bu kararlardan sonra Filistinlilere yönelik bu vahşice tavrı, bunu nasıl yorumlamak gerekir? Dünya hala sessiz. Mesela bu Kudüs davasının son sembollerinden biri de 16 yaşındaki Cüdeydi yanılmıyorsam, 21 İsrail işgal askeri tarafından gözleri bağlı bir şekilde götürülürken kan revan içerisinde yüzü gözü böyle bir fotoğraf yansımıştı. Dünya ne zaman dur diyecek? Bunu da cevaplamanızı
Şimdi
isteyeceğim.
Şimdi dünyanın dur demesine gerek yok. Ben geçen Facebook sayfasında da paylaştım. Dünyada bir Yahudi'ye karşılık 125 tane Müslüman düşüyor. Evet. Bakınız, bak, bir Yahudi'ye karşılık. Dolayısıyla 14,5 milyon Yahudi'ye karşılık 1 milyar 900 milyon civarında Müslüman var. Şimdi biz orada küçücük bir çocuğu, onlarca Yahudi askeri derdest etmişler. Ve ben o siz dinleyicilerimize tavsiye ederim. Orada o Yahudi askerlerin gözlerine ve tavırlarına bir bakın. Dünyanın en korkak insanları. Paranın ve medya gücünün biraz da insanları böyle korkutucu, işte Mossad şunu yapar, İsrailler bunu yapar, hiçbir şey yapamazlar.
Evet.
Allah bizim gönlümüze bu inancımızı yaşamadığımız için bir korku düşürmüş. Hı-hı. İnanın biz birazcık imanımıza sahip çıksak, bu kutsal beldelerin işgali konusunda kalbimizde birazcık sızı hissetsek, onlar bizim gölgemizden bile korkarlar.
Evet.
Bu bizim aziyetimizden kaynaklanıyor. Yoksa onların öyle güçlülüğü falan yok. Hı-hı. Onlar zulüm yapmaya yatkındırlar ve yapıyorlardır. Evet. O mesele, hı-hı, değil. Gelelim o Suudi Arabistan meselesine. Evet. Kral Selman'ın o açıklaması aslında çok manidar bir durum. Önce Dışişleri Bakanı gönderilecek dendi. Hı-hı. Halbuki buraya Kral Selman'ın kendisi gelip, evet, Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte eşit statüde, aynı tonda bu mesajı vermesi gerekirdi. Ama artık ihaleyi Amerika'ya verip, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'la Suudi Arabistan'ın bir eksen oluşturma çabaları neticesinde artık onlara danışmadan bir karar veremedikleri için, hı hı, İsrail meselesinde bütün Suudi Arabistan medyası, Birleşik Arap Emirlikleri medyası ve Arap dünyasındaki birçok şeyde Filistinlileri destekler mahiyette haber yapmak bile teröre destek vermekle,
evet,
eşdeğer görülüyor ki bu çok utanç verici bir şeydir. Çok utanç verici bir şey. Hatta Türkiye'yi bile Amerika, işte Katar'la birlikte radikal örgütlere, evet, yakın duruyor gibi söyledi. Türkiye'nin çok sert çıkışından sonra geri adım atmaya başladı. Yani karşınızdaki güçler sadece dik durmanızdan ve güçten anlıyor. Yoksa alttan alıp postal yalarsanız sizin üzerinizde tepinirler. Bu kadar basit. Şimdi Suudi Arabistan buraya gelmedi. Dışişleri Bakanı göndermedi. Sanırım bu Din İşleri Bakanı mı? Evet. Yani çok düşük profilli bir katılım oldu. Aynı saatte de İsrail ne yaptı? Ki her zaman yapar bunu. İşte siz orada istediğiniz kadar karar alın. Bak ben yine kendi senaryomu yürürlüğe koyuyorum mahiyetinde şunu söyle. Bir dedi. Arap dünyasının lideri Suudi Arabistan'dır diyor. Bakın.
Evet.
Bakın. Halbuki geleneksel olarak Arap dünyasının merkezinde olan ve lider olan ülke Mısır'dır. Ama Mısır bugünkü ekonomik darboğazda olması ve halkıyla yönetim arasındaki kopukluktan faydalanarak bir, liderliği Suudi Arabistan'a yüklüyor. İki, Suudi Arabistan'la ilgili şunu söylüyor. Yeni Nevzuhur Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ben o ismi bile söylemek istemiyorum, yakıştıran MBS diyorlar, evet, çoğu medya organlarında. İsrail'e davet ediyor İstihbarat Bakanı.
Evet.
Bu, yani bu buna cüret edilmesi bile Suudi Arabistan için utanç olarak yeter. Yani nasıl oluyor ki İsrail'in İstihbarat Bakanı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplandığı, hı hı, saatlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni İsrail'e davet ediyor. Bu davete icabet eder, etmez, gider gitmez, o ayrı bir konu. Fakat bu cüreti gösterebilecek kozları demek ki onların, hı-hı, eline vermişler. Peki, evet, bunu İran için söyleyebilir mi İsrail? Türkiye, hı-hı, için söyleyebilir mi veya herhangi bir... Ama bunlara bunu, bu daveti yapabiliyorsa demek ki bizim bilmediğimiz perde gerisinde bir takım,
evet,
ilişkileri kotarmışlar bugüne kadar demek ki.
Evet. Toplantı esnasından bahsettiniz ya, tam o sırada Suudi Arabistan'ın yaptığı başka bir şey vardı hocam. Onu da atlamayalım. Bu bölümümüzde biraz vaktimizi de geçtik. Yemen'i bombaladı Suudi Arabistan.
Evet.
Bu da çok vahim bir durumdu herhalde.
Şimdi orada onlarca cana mal oldu. Ve işin garibi bu bombardımanla ilgili uydu desteğini ve istihbaratı İsrail ve Amerika veriyor.
Evet.
Çünkü Suudi Arabistan'ın öyle kendi inisiyatifiyle girdiğinde hep sadece sivilleri vuruyor. Çok sayıda zayiat veriliyor ve geri dönülüyor ve hiçbir yani bizim mesela Fırat Kalkanı Harekatı'nda bizim darbeden hemen sonra komutanlarımızın yarısı görevden el çektirildiği ve işte ordumuzun, hava kuvvetlerimizin en zayıf olduğu düşünüldüğü bir andaydı süpürme harekatıyla. Bakın bugün 3000 kilometre karelik alan DAEŞ'ten temizlendi ki DAEŞ en eli kanlı terörist grubu diyoruz. Suudi Arabistan bir metre ilerleyemedi Mısır'da, Yemen'de. Sadece havadan bombardıman yapıyor. Bu
şeyleri katletti genelde.
Birçoğunda da
düğün yeri vesaire.
Düğün yeri, işte toplanma yerleri vesaire, sivil katliamları diz boyu. Şimdi bunu şu açıdan ifade ediyorum. Yani siz o bombardımanı yaparak dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyorsunuz.
Belki de o birlikteliğe bir balta vurmak değil mi amaç?
Evet. Yani bunların hepsi çok yani İslam ümmeti adına düşündürücü şeyler.
İşte eksihaneye yazılacak şeyler.
Mesela Kral Abdullah, Ürdün Kralı gelmişti. Onu da ben gönüllü olarak buraya geldiğini sanmıyorum. Çünkü Ürdün nüfusunun yarıdan fazlasını Filistinler oluşturuyor. Evet. Yani Filistinler adına böyle bir karar alınırken, yani şöyle söyleyelim, Ürdün, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan ve Mısır, bu ülkeler bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın almış olduğu kararlara evet diyorsa, altına imza atıyorlarsa, inanın gönüllerinden böyle geçtiği için değil. Kamuoyu baskısından çekindikleri için. Çünkü bu ülkenin halkı da bizim insanımız gibidir. Yani Filistin davası, Kudüs, onlar için de en az bizim kadar değerlidir ve daha düne kadar diyorlardı ki bu bir Arapların meselesi, Türkiye niye karışıyor gibisinden sözler ediyordu bu ülkeler.
Evet.
Daha, yani unutmadık biz bunları. 10 yıl öncesine kadar söylenen şey de bu Arapların bir meselesi deniyor idi. Yani Filistin ve Arap deniyordu. İslam daha sonra telaffuz edilen bir şeydi ama bugün gelinen noktada Suudi basınında geçen haberlere bakıyoruz. Diyorlar ki İsrail bir tane Suudi vatandaşını öldürdü mü? Peki Filistinli Arap değil mi? Araplar aynı Müslüman etnik. Yani aynı etnik gruptansınız. Arap Arap. Müslümansa Müslüman. Yani İngilizler gelip cetvelle oradan bir sınır çizdi diye her şeyimiz mi ayrıldı bizim?
Evet.
İşte zihinlerde bir ayrılık söz konusu. Allah önce zihinlerimizdeki bu ayrılıkları
temizlesin
ve kalplerimizi tekrar, yani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ya, ey iman edenler tekrar iman ediniz diyor.
Evet.
Ya eyyühellezine amenu aminu diyor. Amin. Demek ki yani bu Orta Doğu coğrafyasındaki halklardan bahsetmiyorum. Liderler konusunda çok büyük sıkıntılar var. İnşallah önümüzdeki dönem hayırlara vesile olur. Ve Kudüs'ten başlayarak o büyükelçilik açarak önemli bir adım atmış oluruz diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Bu bahsi de bu bölümde noktalamış oluyoruz. Değerli dinleyenler, süreyi de biraz açtık. Reklama gitmemiz gerekiyor. Akabinde tekrar birlikteyiz. Medeniyet coğrafyamızda bizden ayrılmayın. Efendim Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla kaldığımız yerden dünya gündeminde önemli gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Medeniyet coğrafyamızda yaşananları konuşmaya devam ediyoruz. Halil hocam geçen hafta daha doğrusu henüz hafta bitmedi ama bu hafta içerisinde, bu hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'yi ziyaret etti. Bu ziyaret son bir ayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la üçüncü görüşme, bir yıl içerisinde de tam yedinci yüz yüze görüşme anlamını taşıyordu.
İnsanlar akrabalarıyla o kadar görüşemiyor bir yıl içerisinde.
Evet. Peki bu ziyareti değerlendireceğiz ama ziyarete geçmeden önce, Türkiye'ye gelmeden önce Vladimir Putin önce Suriye'ye gitti. Hmeymim üssünü ziyaret etti. Esed'de görüştü. Sonrasında Mısır'a geçti. Mısır'da da kısa bir görüşme yapıldı ve sonrasında Türkiye'ye geldi. Öncelikle Suriye ve Mısır ziyaretlerini, temaslarını değerlendirelim. Ne anlama geliyor? Ve sonrasında Türkiye'de neler konuşuldu? Ne gibi kararlar alındı? Neden önemli bu ziyaret? Böyle devam edelim.
Şimdi Putin'in bu ziyaretinin birçok stratejik hedeflemeleri var. Mesela Mısır'dan başlayacak olursak, Libya hep gözlerden uzak tutuluyor. Orada Halife Haftar'ın yönettiği bir bölge var. Dünyanın tanıdığı bir ayrı bir Trablus bölgesi var. Üç ayrı yönetim bölgesi oluştu. Orada da işler pek yolunda gitmiyor. Dolayısıyla Mısır'a bir takım açık çekler vererek bu Libya'daki konularla ilgili oralarda da üsler tesis etmek istiyor Putin.
Evet.
Suriye'ye gelince bir taraftan Türkiye'de medyaya düşen bir haber vardı. Suriye askerlerinin bir kısmını
evet.
geri çekecek diye. Ama bugünkü haberlere bakıyorsunuz. Tartus'taki bu Akdeniz limanını Hı-hı. ve üssünü biraz daha genişletecek evet. haberi var. Şimdi hangisi doğru derseniz aslında ikisi de doğru. Şimdi Rusya Suriye'de istediğini elde etti. Yani Akdeniz'i kontrol edecek üslerini kurdu. Esed rejiminin kalmasını istiyordu. Bunu da
başardı.
Ve bundan sonra artık bir noktada masa kurulup silahların susması ve mevcut kazanımların korunmasını istiyor. Ancak Türkiye'ye gelince Türkiye diyor ki yani benim için daha işler bitmedi. Çünkü PKK, PYD, YPG her neyse
evet.
Güneyinde ülkenin %25'ini kontrol ediyor Suriye'nin. Hı hı. Ve Amerika diyor ki biz bu silahları size karşı olsun diye vermedik. İşte İran'a karşı bilmem ne vesaire. Ama şu anda PKK'nın Türkiye'deki eylemlerinde yapılan operasyonlarda işte
verilen silahlar
çıkıyor. Demek ki Türkiye'ye karşı kullanılıyor.
Evet.
Peki Putin önce Esed'le görüştü, arkasından Türkiye'ye geldi. Şu anda anlaşıldığı kadarıyla Hafız Esed'in de eski defterleri bir kenara bırakıp yeni bir sayfa açıp, çünkü Türkiye rejimin gitmesini evet. istiyordu. Esed de Türkiye'ye karşı bir takım hoş olmayan bir takım davranışlar içinde oldu geçtiğimiz aylarda, yıllarda her neyse. Ama şu anda Rusya'nın yapmaya çalıştığı hadise şu. Türkiye ile mevcut Suriye rejiminin bir şekilde arasını bulması. Sebep şu, biz Suriye rejimi gitsin derken, yani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oluyorduk. Bu PKK'nın açmaya çalıştığı koridor
terör
Türkiye
koridor,
için
evet.
bir beka sorunu haline geldi. Bu aynı zamanda Suriye rejimi için de bir sorun. Ülke topraklarının %25'i bunların işgali altında. Bu Rakka'da, Deirizor'da tamamen yerli Sünni nüfus yerinden yurdundan edildi. Yani artık Suriye yönetilebilir bir hale gelmesi için bunların da doğal sınırlara çekilmesi gerekiyor. İşte bugünkü YPG, PYD varlığını sona erdirmenin yegane yolu mevcut Suriye rejimiyle Türkiye'nin işbirliği yapması. Yani biri güneyden, biri kuzeyden
Hı-hı.
bu işi eğer bitirmeye karar verse çok kısa zamanda yol alınır. Ama tam tersine yani Türkiye bir harekat yapacağında Suriye el altından onlara lojistik destek verirse bu iş çok daha uzun sürer. Yani Amerika yardım etsin etmesin o ayrı bir konu. Ve son zamanlarda önceki gün medyaya düşen bir haber vardı. Bu İdlib bölgesinde
evet.
biliyorsunuz Türkiye 12 civarında koruma noktası inşa ediyordu. Bunun daha yarısına yakınını yaptı. Daha bir o kadarının altyapısı devam ediyor. Tam bu sırada DAEŞ 5 köyü işgal etti. İdlib'in güneyinde.
Evet.
Şimdi diyelim ki Rakka'dan, Deirizor'dan çıkan o kamyonlara binilen DAEŞ'li teröristler nasıl oluyor? Bütün Suriye rejiminin kontrol ettiği bölgelerden, illerden, ilçelerden onlarca yüzlerce kilometre yolu geçip orada 5 ayrı köyü de işgal edebiliyor.
Evet.
Burada zımni bir şey var.
İşbirliği
söz konusu. Bu nedenle de Türkiye şunu anlıyor. Artık rejimle belli bir noktada bu DAEŞ'in ve PKK koridorunun evet. sona erdirilmesi için bir araya gelinmesi gerekiyor. Suriye'de bu işin Rusya'da bu işin hı hı. altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Sanırım Putin bunu da ara bulucu olarak başarırsa
evet.
Bu Orta Doğu'da Amerika'dan daha çok Rusya'nın patronluğu söz konusu olacak. Biz 5 yıl önce, 3 yıl önce işte Rusya'nın işte Kafkaslar'da Güney Osetya'ya sarktığını, Gürcistan'a sıkıştırdığını, Kırım'ı ilhak ettiğini, işte Donbas Havzası'nda Ukrayna topraklarını işgal ettiğini konuşurken şimdi Suriye gibi daha Akdeniz'in içerisinde bir alan genişletti. Mısır ziyaretiyle Libya'ya kadar olan alanı genişletti ve Orta Doğu'da her geçen gün yeni alanlarda
Etkisini artırıyor.
Etkisini artırırken Amerika Birleşik Devletleri alan kaybediyor. İngiltere'nin, Fransa'nın esamesi okunmuyor. Dolayısıyla İngiltere'nin derinden ve sessizden bu Amerikan politikalarına karşı çıkmasının bir sebebi de evet. Rusya'nın önünün bu kadar açılmasına sebep olması.
Evet.
Çünkü Rusya'nın Suriye'ye gelmesinde Amerika'nın çok büyük bir teşne oldu bu işlere. Yani DAEŞ bahanesiyle Rusya'nın Suriye'ye davet edilmesinde Amerika karşı çıksaydı bu iş olmazdı. Ama Türkiye'nin önünü kesebilmek için Rusya'yı çağırdı. Şimdi de işler içinden çıkılmaz bir hal aldı.
Peki. Anlaşılan muhtemel Afrin operasyonuna da daha vakit var gibi görünüyor.
Vallahi benim kanaatim Afrin'den önce Membiç'e bir harekat olacağı konusunda. Evet. Çünkü Afrin'de harekatın da olacağını ben tahmin etmiyorum. Afrin'de güvenlik noktaları oluşturulup şu an Tel Rifat bölgesinde bir koridor kaldı. Orayı da kapatırsa Türk askerleri şeyden itibaren bizim Kilis sınırından itibaren Hatay'a kadar olan bir çevreleme harekatıyla o bölge dışarıdan yardım alamaz hale geldiğinde Türkiye'nin yapması gereken o bölgeden sürülen Sünni Araplar ve Türkmenler var. Onlar da tekrar yerlerine, kendi bölgelerine geldiğinde bu iş doğal yoldan kendiliğinden çözülür. Ama sanırım Münbiç'e bizim Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar taşımamız gerekiyor. Eğer bu dönemde taşıyamazsak daha da taşıyamayız. Onun için de IŞİD tehdidiyle ecdat yadigarı bizim Türkiye'nin toprağı sayılan şu anda Münbiç'in de güneyinde kalan Fırat kenarındaki o bölgeye tekrar türbeyi taşımak için de Fırat'ın batısındaki PKK unsurların temizlenmesi lazım. Bence stratejik açıdan bakılınca önce harekatın oraya olması gerekiyor. Peki. Yani ben olsam öyle yaparım.
Bakalım. Evet. Ne olacak göreceğiz hocam. Dün aynı zamanda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir zirve vardı. ABD'li komutanlar, iki kuvvet komutanı ve Irak Genelkurmay Başkanı'yla bir üçlü zirve gerçekleştirildi ve toplantıdan sonra yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleriyle mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili hususlar görüşülmüştür. Bu ne anlama geliyor? Yani Irak, ABD'li komutanlar, muhtemel operasyonlar mı konuşuldu acaba?
Şimdi Amerika şu anda hiçbir meşruiyeti olmayan bir güç Suriye'de. Sonuçta Suriye'de yabancı asker olarak İran var ve Rusya var. Ama İran ve Rusya diyor ki bizi diyor Suriye rejimi çağırdı.
Evet.
Yardıma çağırdı DAEŞ tehdidine karşı. Ama Amerika kimse çağırmadı buraya. Amerika de facto bir durumda kendince dünyaya dedi ki burada bir DAEŞ tehdidi var. Ey dünya gelin dedi. Yani göstermelik olarak da o işte bir koalisyon kuralım. Yani koalisyon denilen şey de düzmece bir şeydir. Yani Yeni Zelanda da katıldı bu koalisyona. Almanya'da birçoğu ortalıkta yok bile. Amerika belli bir alan oluşturdu kendisine. Şimdi soruluyor Amerika'ya. Ya tamam bu DAEŞ için geldiniz. DAEŞ bitti. O zaman
hala ne duruyorsunuz?
Hala ne duruyorsunuz?
Neden üsler kuruyorsunuz? Yani
üsler kuruyorsunuz. İşte bu meşruiyet alanlarını genişletmek için şimdi bir bu görüşmeleri buna teşmil edebiliriz. Bir de geçenlerde basına yansıyan bir haber vardı. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sanırım Ruslar operasyon sırasında ele geçiriyorlar. Bir kamyon içerisinde 7-8 tane DAEŞ komutanı ele geçiriliyor. Ve bunların konuşmalarına bakılıyor. Çok akıcı Arapça konuşuyorlar. Yani ve Arap görünümlüler. Ama orijinlerine bakılınca Irak ve Suriye Yahudileri. Yani Irak ve Suriye Yahudileri bugün DAEŞ'in üst komutanları. Yani şimdi hala Türkiye'den ve dünyadan birçok saf gençler DAEŞ'e katılarak İslam'ı savunduklarını sanıyorlar. Ama en üst düzeydeki komutanlar bu Orta Doğu'daki ta yüzyıllardan beri yaşayan yerli Yahudilerden çıkan insanlar. O oranın aksanıyla konuşuyorlar. Hiç bilemiyorsunuz.
Evet.
Yani oyun içinde Oyunlar var. Ve yakında bu DAEŞ'liler Amerika'ya saldırırlarsa da hiç şaşırmam. Çünkü İsrail'e karşı, eğer dik durmaz da Trump, işte ben başkent olması kararını askıya aldım, dondurdum vesaire gibi açıklamalar gelirse bu son hamlelerden sonra, DAEŞ'in Amerika'ya karşı da eylem yaptığını görebilirsiniz ki bugüne kadar İsrail'e ve Amerika'ya karşı hiçbir eylem yapmadı. Bu da İsrail'in kontrolünde olduğunu, Amerika'dan daha çok dünyadaki Siyonistlerin kontrolünde bir örgüt olduğu ortaya çıkar DAEŞ'in.
Peki. Hocam Amerika Birleşik Devletleri'nden geçen hafta bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert Raymond McMaster. Ne demişti peki, ona bakalım önce. McMaster, ABD'nin stratejik çıkarlarına yönelik küresel düzeydeki tehditlerden biri olarak radikal örgütleri göstermiş ve ABD'li yetkili bu tip radikal örgütlere Katar ve Türkiye'nin destek verdiğini iddia etmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan hemen tepki geldi ve bugün de McMaster geri adım attı ve sözlerini düzeltti. Türkiye ile güçlü ittifaka sağlam şekilde inanıyorum dedi. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi. Gelgitler nedir Amerika'da?
Hani keçiyle koyunun dereden atlarken koyunun kuyruğu kalkıp da keçinin onunla işte oran buran görünüyor, evet, diye söylemesi gibi. Yahu sen 3-4 bin tır dolusu silahı teröristlere veriyorsun. Evet. Bunu kameralara çekiliyor. Ve hala teröristlerle koyun koynasın. Şimdi geriye gelip Katar'la Türkiye terörü destekliyor gibisinden bir beyanat vermek, yani artık yüzsüzlüğün ötesinde bir şeydir. Evet. Yani buna tepki göstermezseniz, alttan alırsanız bunu kabul etmiş olursun. Hı-hı. Ki Türkiye doğru olanı yaptı. Diğer direkt cevabını verdi ve bir diğer konu, Amerika Türkiye'ye hala kol bükme harekatına devam ediyor. Evet. Ama günün sonunda bütün bu olaylar durulduğunda Amerika Türkiye'den vazgeçemeyecektir. Hı-hı. Ve gerektiğinde PYD'yi de, PKK'yı da, Irak'ı da, Suriye'yi de yolda bırakır satar ama Türkiye'den, evet, kolay kolay vazgeçmez diye düşünüyorum.
Yani. Kol bükme harekatı demişken hocam, hemen ABD'deki ambargo davasına da bir göz atmadan olmaz. Önemli bir gelişme yaşandı bu hafta. FETÖ'cü polis FBI'den tam 50 bin dolar almış. ABD'de devam eden Türkiye kumpas davasını ifade veren FETÖ'cü eski komiser yardımcısının FBI ve savcılıktan para aldığı ve kirasını dahi savcılığın ödediği ortaya çıktı. Bu miktarında 50 bin dolar olduğu bizzat kendisi tarafından, FETÖ'cü polis tarafından ifade edildi. Evet, neler dönüyor?
Emniyet yani? Genel Müdürlüğü'ne de işte Türkiye'deki FBI yetkilisi, çağrıldı. Yani artık eskiden bu işleri taşeronları vasıtasıyla yaparlardı. Yani bir zamanlar Türkiye'de istihbarat elemanlarının maaşını 60'lı 70'li yıllarda Amerika ödüyormuş. Evet. Bunu istihbarat eliyle yapıyorlardı. Sonra bir takım komutanları, subayları NATO konseptinde ele geçirerek, evet, askerler tarafından siyasileri ve halkı bloke ediyorlardı. Ve uzun yıllar medyada köşe tutan kalemşörlerine maaş vererek bu işleri götürdüler. Evet. Ama baktılar ki artık işbirlikçileri iş yapamaz oldular bu coğrafyada. Şimdi direkt kendileri alenen yapmaya çalışıyorlar, evet, ve düzmece bir mahkeme, düzmece bir senaryo. Yani tarih bunu nasıl yazacak merak ediyorum. Evet. Ve işin sade yalın özeti şu: artık maşaları iş yapamaz hale gelince, hı hı, Amerika bu işi ben yaptım oldu mantığıyla orada bir düzmece mahkemede Türkiye'yi cezalandırmaya çalışıyor ama her adımında da eline yüzüne bulaştırıyor. Türkiye bir Ürdün değildir. Türkiye bir Birleşik Arap Emirlikleri değildir. Türkiye nevzuhur bir devlet değildir. Ve Türkiye ile yapmış olduğu mücadelenin hepsine Türkiye artık cevap verecek güçtedir. 1970'li yıllarda, 60'lı yıllarda ringe çıkan bir boksörün bir yumruk yiyince nakavt olup havlu atması gibi bir darbede hükümet koalisyonu, evet, bozuyorlardı. Bir darbede ekonomik kriz çıkarıyorlardı. Türkiye artık ringde duruyor, mücadele ediyor ve İstanbul'da almış olduğu Kudüs kararıyla da karşı tarafa yumruk atabiliyor. Evet. Yani, evet, bunu da böyle değerlendirmek lazım. O Zarrab davasına karşılık Türkiye'nin, hı-hı, bu davayı, bu düzmece davayı ortaya serenlere karşı atmış olduğu bir yumruktur.
Evet. Türkiye'nin güçlenmesi Pew araştırması tarafından da ortaya konulmuş hocam. Buna da kısaca değinelim. Pew'in araştırmasına göre Türkiye bölgede Orta Doğu'da 10 yıl öncesine oranla etkinliğini en fazla artıran ülke, Erdoğan'da en çok sevilen lider olarak ölçülmüş. Türkiye'nin Orta Doğu'da Rusya'dan sonra önemli rol oynayan ikinci ülke olduğu ortaya çıkmış bu araştırma sonucunda. Evet. Türkiye Orta Doğu'da giderek önem kazanıyor deniliyor bu araştırmada. Buna da kısaca sizden bir iki cümle alalım.
Şöyle, Türkiye ekonomik olarak IMF ile bağını kesmesi, Aselsan vasıtasıyla askeri elektronik sanayinde belli bir ivme kazanması, kendi içerisindeki terör belasıyla artık boğuşabiliyor olması ve siyasi bir iktidar, yani istikrarın sağlanması, 2002'den beri hep tek partili bir koalisyon olmadan ülkenin yönetilebilmesi Türkiye'yi kendi ayakları üzerinde durdurma noktasına getirmiş. Dikkat edilirse Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca sıçramaları 10 yıllık Menderes döneminde, 50'li yıllar, 80'li yıllar Özal döneminde ve bu Erdoğan döneminde. Niye? Bu kişilerin çok karizmatik başarılarından daha çok ülkede koalisyonun getirmiş olduğu kaos ve karmaşanın olmamasından. Yani bir karar alıyorsunuz ve uyguluyorsunuz ama koalisyon döneminde herkes bir yere çekiyordu ve ülkenin bir istikameti oluşmuyordu. Türkiye elbette ki son 10-15 yılda ekonomik, askeri, siyasi alanda bölgesinde gücünü ve etkinliğini artıran ve diğer ülkeler kan kaybederken Türkiye alan kazanan bir ülke oldu. Bu da doğru bir tespittir diye değerlendiriyorum.
Türkiye'nin etkin olduğu ülkelerden biri de, bölgelerden biri de Afrika. Bunlardan biri Somali, ki üssümüz var orada, askeri üssümüz. Orada İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantısının yapıldığı ertesi günü bir terör saldırısı düzenlendi karakola. 17 kişi öldü. Bu saldırıyı nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi önce şunu söyleyeyim. Başkent Mogadişu'da bir intihar bombacısı polis akademisinde polis kıyafeti giyerek kendini patlatıyor. Şimdi oradaki asker ve polisi bizim genel kurmayımızdan ve emniyet teşkilatından giden uzmanlar eğitiyor. Evet. Yani biz Somali'de yeni bir devlet teşkilatı kurmaya çalışıyoruz ve sıradan halka pazar yerine falan yapılmıyor bu bombalı saldırı. Dikkat edilirse hep Türkiye'nin elini dokundurduğu alanlarda var. Evet. Bu bombalı saldırı bir, Türkiye'ye bir mesajdır. İkinci bir mesaj şu: 17 tane insan hayatını kaybetti ve bunlar bir de polis akademisinde, o ülkenin güvenlik gücü. Halbuki Fransa'da Charlie Hebdo saldırısında bu kadar insan ölmemişti. Bütün dünya oraya geldi, ayağa kalktı. Fransa sıkı yönetim ilan etti. Buradan da şunu görüyoruz: demek ki bir Fransızın canıyla bir Müslümanın canı eşit değil dünya kamuoyunda. Bir de bu gözle bakalım. Yani 17 tane masum insan hayatını kaybetti. Bu patlama Londra'da, Washington'da, New York'ta, Paris'te olsaydı bu kadar mı geçerdi basında?
Evet.
Demek ki hala biz algı olarak bile dünya kamuoyunda eşit değiliz. Birinci mesaj Türkiye'ye verilmiştir. İkincisi de, yani insan hayatının Afrika'da olunca ve Müslüman olunca ne kadar değersiz olduğunun bir göstergesidir. Şebap üstleniyor ama önemli olan o Şebap örgütünü
kim kontrol ediyor?
Çünkü uluslararası bir destek almadan günümüz şartlarında hiçbir terör örgütü varlığını sürdüremez.
Peki hocam. Son olarak Mozambik'te yaşanan bir gelişmeye dikkat çekelim hocam. Mozambik'te terör bahanesiyle camiler kapatılıyor ve buna da Mozambik İslam Konseyi Başkanı Şeyh Aminuddin Muhammed artık isyan ediyor ve diyor ki ibadethanelerin kapatılmasının ayrımcılık hissi yaratacağına işaret ederek hükümete camileri ve mescitleri bir an önce açması çağrısında bulunuyor. Mozambik'te neler oluyor diye hemen soralım size.
Şimdi önce ülkeyi ben birkaç cümleyle tanıtayım. Mozambik, Ekvator'un güneyinde, Güney Yarımküre'de ve Afrika ülkesi, Hint Okyanusu'na kıyısı var. Bugün Mozambik'in 26,5 milyon nüfusu var. Evet. Ve Müslümanlara göre ülkede nüfusun %30'unu Müslümanlar oluşturuyor. İstatistiklere göre %18 Müslümanların oranı. Bu da enteresan bir şeydir. Çünkü hep yönetimde Hristiyan ve Batı yanlısı iktidarlar olduğu için istatistiklerle de manipüle yapıyorlar. Eski bir Portekiz sömürgesi, Portekizce konuşuyor. Portekizler oraya insani olarak pek bir şey götürmemişler ama dilleri olan Portekizce'yi resmi dil olarak, dinleri olan Hristiyan Katolikliği de resmi din olarak kabul ettirmişler. Geçtiğimiz Ekim ayında şöyle bir hadise gerçekleşmişti. Müslümanların çok yoğun olduğu Cabo Delgado bölgesinde bir patlamalar oldu, can kaybı oldu. Bunun sonucunda başbakan istifa etti, istihbarat başkanı görevden alındı ve 3 cami ile 4 mescit kapatıldı. Ve bu camilerin ve mescitlerin kapatılması hala devam ediyor. Sebep de işte bu eyleme katılan insanların bu camiye gittikleri gerekçe gösterilerek. Ve oradaki İslam Konseyi Başkanı Şeyh Amudine Muhammed işte basına bir beyanda bulunarak diyor ki, siz bu camileri mescitleri kapatmaya devam ederseniz Müslüman halkı ki nüfusun 1/3 birine yakınını oluşturuyor. Devlet nezdinde ayrımcılığa uğradığı zehabına kapılacağız. Bir an evvel bunların açılması talebinde bulunuyoruz diyoruz. Evet. Yani Afrika ile ilgili söyleyeceğimiz şey burada genel bir bu noktadan
son cümle olarak alalım.
Şey yapalım. Batılılar bir şekilde hala Afrika'nın kaynaklarını sömürüyorlar. Oraya vermiş oldukları tek şey dilleri ve dinleri. Evet. Yani insanlık adına çok fazla vermemişler. Kan, zulüm, gözyaşı hala devam ediyor. İnsan hakları ihlalleri sadece kendi menfaatleri dokunulduğu zaman gündeme geliyor. Kesinlikle. Aksi takdirde orada diktatörlük olmuş, insan hakları ihlal edilmiş. Batı'nın pek de umurunda değil.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Haftaya yeniden Medeniyet Coğrafyamız programında buluşabilmek ümidiyle diyoruz. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim.